Ayrım 3 Halk Avcısı Jack London Sayfa 28 5. Bölüm Jeremy'nin kulübesinde yapılan toplantıda duruma nasıl bir çözüm yolu bulacaklarını kararlaştırıyorlardı. Tartışmanın sonunda Peter Gee söz alarak görüşünü açıkladı. Durum bütün çıplaklığıyla ortada. Cornelius Deasy neredeyse bütün madeni paraları avucunda toplamış bulunuyor. Kralı gemilerden buldu, ardıç içkisi ile uyutuyor şimdilik. Ama ilk fırsatta bütün paralarla birlikte kaçacak. Evet, ya sizin ya da benim gemiye binerek tabanları yağlayacak. Jeremy can kulağı ile dinliyordu, gözlüklerini silmeyi bırakarak o da karıştı söze. İğrenç bir herif bu. Düzenbazın, halk avcısının biri. Ah ah, bu herifi ölü bir domuzla eşek sudan gelinceye dek pataklamalı. Tam ona göre bir domuz bulmalı. Özel olarak öldürülmüş bir domuz. Ve yer misin yemez misin pat küt girişmeli. Griff hay aklına bin yaşasan emi diye atıldı. İyi düşündün bunu. Tamam, cezası ölü bir domuzla dövülmek olacak. Eğer bu görev sana verilirse Jeremy hiç şaşmam. Şu anda Tui Tulifau kayık hangarında benim viski sandıklarından birini açmaya çabalıyordur. Hazır böyle bir fırsat çıkmışken ben de saraya gidip Kraliçe Sepeli ile biraz hoşbeş edeyim. Bu arada sen Jeremy ambardan biraz mal çıkar ve dükkanın raflarını doldur. Hawkins sen de bizim ambardan ödünç mal al ve aynı şeyi yap. Peter, sen de Alman mağazasına git. Zaman geçirmeden işe başlayın. Kağıt parayla satış yapacaksınız. Korkmayın, zararı ben karşılayacağım. Her şey yolunda giderse 3 gün içinde ya büyük meclis toplanacak ya da ayaklanma patlak verecektir. Jeremy, yapacağım bir iş daha var. Adanın her yanına balıkçılara, çiftçilere, hatta yaban keçisi avcılarına bile haber ver. Bugünden tezi yok. 3 gün içinde saraya koşup toplansınlar. Jeremy kaygıyla sordu. Peki askerleri ne yapacağız? Sen benim dediğimi yap. Üst yanına karışma. Askerler 2 aydır aylıklarını alamamışlar. Hem Uliyami de kraliçenin kardeşi. Raflara ilk elde fazla mal dizmeyin. Unutmayın sakın. Askerler kağıt paralarla alışveriş etmek isteyince satışı şıpmadan keseceksiniz. Tamam mı? Jeremy iyi ama o zaman da dükkanları ateşe verirler diye sızlandı. Olsun varsın, bırak versinler. O zaman zararı Tui Tulifau öder. Willis mi, acaba benim gömleğin parasını da öder mi dersiniz diye sordu. Grip bu Tui Tulifau ile senin arandaki özel bir sorun. Kafa kafaya verip tatlıya bağlarsınız artık. Ambar şefi ağlamaklı oldu. Omuzlarından patlamaya başlamış bir de diye inledi. Sırtına geçirmesinden çok değil 5 dakika sonra gördüm. Hay görmez olaydın. Ah zavallı gömlek, az buz değil, tam 30 şilin saymıştım o gömleğe. İşin kötüsü topu topu bir kerecik giyebildim. Kısmete bak, kısmete. Jeremy, bana ölü bir domuz gerek dedi. Nereden bulabilirim acaba? Griff, canım laf mı yani seninkisi de dedi. Öldürüver bir tane olsun bitsin. Yavrulardan birini öldürüver. İyi ama en küçüğünün fiyatı 10 şilindir. Olsun varsın, deftere geçirirsin. Bir an düşündü Griff. Eğer domuzun iyice kas katı olmasını istiyorsan hemen öldürüp hazırlasan fena olmaz. 6. Bölüm Kraliçe Sepeli, yerden göğe kadar hakkın var David dedi. Bu Fulyali denilen adam adaya ayak bastı basalı ortalık tımarhaneye döndü. Rezillik diz boyu. Tui Tulifau ardıç içkisinin küpüne düştü. Ama eğer büyük meclisin toplanmasını emretmezse ben bilirim yapacağımı. Alim Allah, öyle bir dayak atarım ki ona doğduğuna doğacağına pişman ederim. İçkinin başına çöreklenince dut gibi olur. Ayakta duracak hali kalmaz. İşte o zaman onu ıslatmak benim için çocuk oyuncağıdır. Kraliçe yumruklarını sıktı. Kadındaki bu Amazon halini ve yüzündeki öfkeyi gören Griff'in zerre kadar kuşkusu kalmadı. Kral istese de istemese de meclis mutlaka toplanacaktı. Fitu Iva dili Samoa dili ile çok benzeştiğinden Griff ana dili gibi rahatlıkla konuşuyordu. Uliyami askerlerin maaşlarını istediklerini gel gelelim Fulü Ali'nin verdiği kağıt paraları almak istemediklerini söylüyordun. Öyleyse şimdi askerlerin bu parayı kabul etmelerini sağla, aylıklar yarın dağıtılsın. Hulyami pek istekli görünmedi. Canım, neden üzüyorsunuz tatlı canınızı? Gül gibi geçinip gidiyoruz işte. Herkes hoşnut yaşamından. Kral içki içtikçe zevkten dört köşe oluyor. Yakında filan yok ki. Hazine deseniz tıka basa para dolu. Allah'a şükür benim de keyfime diyecek yok. Evimde Hawkins'in dükkanından gelme iki sandık ardıç içkisiyle bir yığın öteberi var. Kraliçe sepeli dayanamadı, açtı ağzını, yumdu gözünü.
A benim kardeşim olacak dangalak domuz. David senin o kalın kafana dank etsin diye deminden beri çene patlatıyor. Kulakların sağır mı yoksa? Yarın bir gün elindeki öteberi bitecek, bütün içkilerin dibine darı ekeceksin. İşte o zaman sana yeni mallar sağlayacak olan tüccarlar artık adanın semtine bile uğramaz olacak. Ve güneş tüyleri, Fitu İva'nın olanca parasını hibesine doldurup soluğu Levuka'da alacak. O zaman ne halt edeceksin? Ha? Aç kulaklarını da beni dinle adam gibi. Para dediğin ya gümüş ya da altın olur. Kağıt ise yalnızca kağıttır, beş para etmez. İş işten geçmeden aklını başına topla. Halk omurdanmaya başladı. Her yerde kıtlık baş gösterdi. Sarayda bile balık yüzüne hasret kaldık artık. Tatlı patatesler yerin yedi kat dibine ekilmiş olmalı ki onun da tadını unutur olduk. Dağlılar bir haftadır tek bir yaban keçisi bile göndermedi. Gerçi güneş tüyleri tüccarları koprayı eski fiyat üzerinden almaya zorluyor. Ama çiftçilerden bir teki bile malını satmaya yanaşmıyor. Evet, yanaşmıyorlar. Neden? O kağıt paralardan almak istemiyorlar da ondan. Mallarının karşılığında para istiyorlar, para. Kağıt parçası değil. Daha bugün yumurta almaları için en azından 20 eve adamlar gönderdim. Ama hepsi de eli boş döndü. Bir tek yumurta bile bulamamışlar. Yumurta kalmamış. Güneş tüyleri tavuklarını mı büyüledi yoksa? Buna pek aklım ermez. Yalnız şu gerçeği biliyor ve söylüyorum ki ortalığı didik didik etsen bile ilaç için bir tane yumurta bulamazsın. Yine de yatıp kalkıp şükrediyorum. Çünkü bu ay yaşlar ya maazallah içtikleri içi kadar yemek yemeye kalksalardı o zaman halimiz nice olurdu. Açlıktan kıkırdayıp giderdik. Haydi aylıklarını kağıt para olarak almaları için askerlerine hemen emir ver. Haydi diyorum, çabuk.
Grief ayrılmadan önce son bir açıklamada daha bulundu. Şunu unutmayın, dükkanlarda satış yapılacak ama askerler kağıt parayla geldiklerinde satışa son verilecek. Üç gün sonra büyük meclis toplanacak ve güneş tüyleri ölü bir domuz gibi kat katı kesilecek. 7. Bölüm. Büyük meclisin toplanacağı gün 5000 kişiye yaklaşan ada halkı kanolarla, sandallarla, kimisi yayan yapılda, kimisi eşek sırtında yönetim merkezine doğru akın akın yollara döküldüler. İlk üç gün içinde oldukça hareketli olaylar baş göstermişti. Alışveriş için herkes dükkanlara üşüşmüş ama askerler gelince satış şıp diye kesilivermişti. Dükkancılar askerlere gidip Fulyali'den gümüş para almalarını söylediler. Dükkan sahipleri ağız birliği etmişler, hep aynı şeyi söylüyorlardı. Madem ki kağıt paraların üzerinde karşılığının madeni para olarak hemen ödeneceği yazılı, öyleyse gidip gümüş paraya çevirtirim bunları. Eğer Ulyami'nin herkesçe kabul edilen o büyük saygınlığı olmasaydı dükkanların ateşe verilmesi işten bile değildi. Nitekim Grief'in kopra hangarlarından birini yakıp yerle bir ettiler. Jeremy uğradıkları zararı hemen sıcağı sıcağına kralın borçhanesine geçirdi. Bu arada bir de çatışma çıkmıştı. Jeremy itişme kakışma sırasında halk tarafından epeyce tartaklandı, gözlükleri paramparça oldu. Willie Smee üç askerle dövüşmüş, adamların dişlerinden ve sürekli inip kalkan yumruk darbelerinden korunayım derken ellerini yaralamıştı. Kaptan Boyk da çeşitli yara berelerle paçayı zor kurtardı. İçlerinde kavgadan hiç yara almadan sıyrılan tek adam Grief'ti. Yumruklarının gücü karşısında kimse dayanamıyor, o da vurdukça vuruyor ve vurduğunu deviriyordu. Kral Tui Tulifao sarayın büyük bahçesine toplanan meclise başkanlık ediyordu. Solunda kraliçe Sepeli, çevresinde ise öteki kabile şefleri yer almıştı. Sanki kral da bir gün önceki kavgadan çıkmış gibi sağ gözü mosmor olmuştu, yanakları yara bere içindeydi, suratı şişmişti. O sabah kraliçe Sepeli'nin kocasına dört başı mamur bir dayak ziyafeti çektiği söylentisi dolaşıyordu ortalıkta. Koca yaş henüz sarhoş olma fırsatı bulamamıştı. Ama o bitip tükenmek bilmeyen susuzluğunu gidermek için ağzına habire Hindistan cevizi suyu dayıyorlardı. Halk bahçeye çekilen bir çitin gerisinde birikmiş sabırsızlıkla dalgalanıyordu. Önlerinde bir sıra asker dizilmişti. Asıl toplantı yerine yalnızca ekâbir takımı, küçük kabile şefleri, genç kızlar, köy ileri gelenleri ve konuşmacılar alınmıştı. Cornelius Deasy kocaman bir devlet memuruna yaraşır biçimde kralın sağında yer almıştı. Jeremy kraliçenin solunda adlarına konuşacağı tüccarların tam karşısında dikiliyordu. Çatışma sırasında gözlükleri kırıldığı için Maliye Bakanı'na miyop gözlerini devirerek öfkeli öfkeli bakıyordu. Toplantı açılınca kıyı ve dağ köyleri temsilcileriyle küçük kabile şefleri sırasıyla söz aldılar. Her biri kendi gruplarınca coşkunlukla desteklenen ateşli nutuklar attılar. Hemen hemen hepsinin yakındığı konu aynıydı. Kağıt parayı istemiyorlardı, işler kesattı, ortalıkta bet bereket kalmamıştı. Kopra ticareti ölmek üzereydi. Halk birbirine güvenemez olmuştu. İşler iyice çığırından çıkmıştı. Bir keşmekeşliktir gidiyordu ki anlayabilene aşk olsun. Her şey tersine dönmüştü. Herkes borcunu ödemek için can atıyor, gel gelelim bir türlü kendi alacağını almak istemiyordu. Her zamankinin aksine alacaklı olanlar borçlularından bucak bucak kaçıyordu. Paranın artık hiç değeri kalmamıştı. Fiyatlar yükseldikçe yükseliyor ve piyasadaki mallar günden güne azalıyordu. Pahalılık almış başını gidiyordu, her şey ateş pahasıydı. Bir tavuğun fiyatı eskisinin 3 katına fırlamıştı. Üstelik zavallıcık öylesine kartlaşmış oluyordu ki satışa çıkarılmazsa her an ihtiyarlıktan ölmek tehlikesiyle karşı karşıyaydı. Bütün bu kötü belirtiler hiç de iç açıcı olmayan karanlık günlerin habercisiydi. Felaketler kapıyı çalmak üzereydi. Açlık geliyorum ha diyordu. Kimi yerlerde ortalığı fareler istila etmişti. Ürünün hali yürekler acısıydı. Artık tarlalarda tatlı patates yetişmez olmuştu. Adanın rüzgar altındaki kıyısında rüzgar esince salım salım salınan o güzelim avokado ağaçları durup dururken yapraklarını sapır sapır döküyorlardı. Hint kirazlarının tadı tuzu kalmamıştı. O güzelim muzlar kurtların kemirisine uğramıştı. Denizdeki balıkların yerini köpek balıkları alıyordu. Yaban keçileri en erişilmez, en yalçın kayalara çekilmişlerdi. Kulkas köklerinin etli kısımları çukurlarında acılaştıkça acılaşmıştı. Dağlardan tüyler ürpertici çığlıklar yükseliyor, geceleri kötü ruhlar ortalıkta fink atıyorlardı. Punta Puna'da bir kadının dili tutulmuş, Ehio köyünde ise 5 bacaklı bir oğlak dünyaya gelmişti. Köy ihtiyar meclislerinde bütün bu olup bitenler görüşüldüğünde felaketlerin kökeninde hep Fulü Ali'nin o garip ve uğursuz parasının yattığı sonucuna varılmıştı. Krallık ordusu adına Genelkurmay Başkanı Uliyami söz aldı. Askerleri arasında kıpırdanma başlamıştı, her an ayaklanabilirlerdi. Tüccarlar kağıt paranın kullanılmasını emreden krallık kararnamesine karşın bu parayı kabul etmemişlerdi. Uliyami, Fulü Ali'nin tuhaf para sisteminin ticaret yaşamını altüst ettiğini açık açık söylemedi. Ama bu işte az çok suç payı olduğu yolunda bir takım suya sabuna dokunmayan laflar etti. Bundan sonra tüccarlar adına Jeremy söz aldı. Konuşmak üzere ayağa kalktığında elinde sazdan örülmüş büyük bir sepet tuttuğu görülüyordu. Jeremy tüccarların sattığı kumaşların güzelliğini, çeşitliliğini ve sağlamlığını övmekle başladı söze. Bu güzelim kumaşlar yanında Fitu Iva'nın elek gibi dayanıksız, kaba tapasının sözü mü olurdu? Hem artık hiç kimse tapa kullanmaz olmuştu. Oysa tüccarlar gelmeden önce herkes tapadan yapılmış giysiler giymek zorundaydı. Şimdi ise Fitu Iva'nın en becerikli dokumacısının 1000 yıl uğraşsa bir eşini daha dokuyamayacağı kadar güzel ve değerli cibinlikler neredeyse bedavadan daha ucuz bir fiyata satılıyordu. Ya o tüfekler? O eşi benzeri bulunmayan baltalar, oltalar, iğneler? Jeremy bir bir sayıp döktü bunları. Pamuk ipliğinden yapılmışından, ibrişimlisine kadar ağlardan, beyaz undan söz etti. Aydınlatma işinde kullanılan gaza varıncaya kadar her malın vazgeçilmez yararlarını ballandıra ballandıra anlatıp övgüler düzdü. Anlattıkça coştu, coştukça anlattı. Sonra dirlik düzenliğin ve uygarlığın korunması konusunda düşüncelerini açıkladı. Tüccar bütün bu saydığı malların üreticisi olmasa bile ileticisiydi. Bu yararlı işlerin parıldayan meşalesiydi. Öyleyse ticaretin desteklenmesi, elden geldiğince kolaylık gösterilmesi gerekiyordu. Yoksa dirlik düzenlik kalmaz, her yerde kargaşalık hüküm sürerdi. Her şey bütün o sözüne ettiği iyi ve yararlı şeyler silinip yok olurdu. Batıdaki adalardan kimilerinde tüccara gereken kolaylık gösterilmemiş, üstelik onlara yapmadıklarını bırakmamışlardı. Peki sonunda kim zararlı çıkmıştı? Kim olacak? Kendileri elbet. Çünkü tüccarlar bir daha o adalara adımlarını atmaz olmuşlardı. Tüccarlar adalarına gitmeyince adalılar da yırtıcı hayvanlar gibi yaşamaya başlamışlardı. Giysileri yoktu, çıplaktılar. Buradaki gibi ipekli gömlekler giymiyorlardı. Jeremy sözün burasında krala bir göz atarak kurnazca gülümsemişti. Evet, hiçbir şeyleri yoktu. Üstelik karınları acıkınca birbirlerini yiyorlardı. Güneş tüylerinin garip kağıdı para değil, 5 para etmez bir kağıt parçasıydı. Tüccarlar bu parayı istemiyordu. Eğer Fitu Eva bu parayı kabul etmeleri için daha fazla baskı yapacak olursa, canlarına tak diyen tüccarlar bir daha geri dönmemek üzere adadan çekip gideceklerdi. İşte o zaman olanlar olacak, Fitu Eva'da dirlik düzenlik kalmayacaktı. Ve artık tapa dokumayı bile unutmuş olan Fitu Eva halkını dımdızlak kalacaktı orta yerde. Anadan doğma gezeceklerdi. Hem bununla kalsa yine iyi. Üstelik tıpkı batıdaki adalarda olduğu gibi bir de birbirlerini yiyeceklerdi. Daha bir yığın şeyler anlattı. İkili bir tüccarlar çekip gittikten sonra ada halkının düşeceği yürekler acısı durumu vurguluyordu. Bir saat boyunca dil döktü, sözlerini bitirirken de şöyle dedi. Ve o gün bu uçsuz bucaksız dünyada Fitu Eva halkı için şöyle diyecekler. Kay kanak, kay kanak, kay kanak, dipnot yamyam. Bundan sonra Kral Tui Tulifau çıktı ortaya, konuşması çok kısa sürdü. Şimdiye kadar halk, ordu ve tüccarlar adına konuşulduğunu, şimdi söz söyleme sırasının güneş tüylerine geldiğini belirtti. Maliye Bakanı'nın getirdiği harika para sistemiyle mucizeler yarattığı da yadsınamaz bir gerçek olarak göz önüne alınmalıydı. Kral sözlerine son verirken şöyle dedi. Birçok kez bu sistemin ne kadar iyi bir biçimde işlediğini göstermiştir bana. Az sonra kendisinin de açıklayacağı gibi çok basit bir sistemdir bu. Ve sıra kendisine gelen Cornelius, beyaz tüccarların iğrenç iftiraları ve kurnazca tertipleriyle karşı karşıya olduklarını belirterek başladı söze. Beyaz unun ve gazın sonsuz yararlarını bir bir sayıp dökerken Jeremy'nin yerden göğe kadar hakkı vardı. Kendisi de katılıyordu bu sözlere. Ne var ki Fitu Eva'nın kaykanak olacağını söylemekle haksızlık ediyordu. Çünkü Fitu Eva uygarlık istiyordu, bundan kimsenin kuşkusu olmamalıydı. Aslında kendisinin de değinmek istediği önemli konu buydu. Bu neden nedir ki kendisini can kulağıyla dinlemelerini istiyordu. Evet, kağıt para üstün bir uygarlığın simgesiydi. İşte kendisi, yani güneş tüyleri üstün bir uygarlığın simgesi olduğu içindir ki kağıt parayı adaya sokmuştu. Tüccarlar neden karşı koyuyorlardı buna? Çünkü onlar Fitu Eva'nın uygarlaşmasını çıkarlarına aykırı buluyorlardı da ondan. Neden bunca zahmete katlanıp sonsuz büyük suyu aşmışlar ve mallarıyla birlikte Fitu Eva'ya gelmişlerdi? Demek ki bir çıkarları vardı. Peki neydi bu? Güneş tüyleri bu gerçeği açıklamayı hem de büyük meclisin önünde onların suratlarına çarpmayı kutsal bir görev bilirdi. Evet, neden gelmişlerdi? Çünkü kendi ülkelerindeki insanlar bu tüccarları şimdi Fitu Eva'da yaptıkları gibi kendilerinden büyük kârlar sızdırmalarına göz yummayacak kadar uygar insanlardı da ondan. İşte eğer Fitu Eva'lılar da aynı kültür ve uygarlık düzeyine ulaşacak olurlarsa o zaman bu yabancı tüccarlar sinek avlamak zorunda kalacaklardı. O mutlu gün gelip çattığı gün, yani mamur ve müreffeh fitu iva yaratıldığı gün, artık ada halkından olan herkes tüccarlık yapabilecekti. İşte kanıtı ortadaydı. Beyaz vampirler güneş tüylerinin getirdiği yeni para sistemine bu yüzden karşı çıkıyorlardı. Niçin kendisine güneş tüyleri adı verilmişti? Çünkü o gökyüzünün damında yeryüzüne ışık saçan meşalenin ta kendisiydi. Kağıt para ışıktı, nurdu ve halka nur saçıyordu. Ama beyaz tüccar denilen bu sömürücü yarasaların bitleri ışıkta asla kanlanamazdı. Bu yarasalar işte bu yüzden ışığı öcü gibi gösteriyor, işte bu yüzden aydınlığı karartmaya, ona gölge düşürmeye uğraşıyordu. Onların maskelerini alaşağı etmek boynunun borcuydu, hem de bunu iyi yürekli Fitu İva halkının gözleri önünde yapacaktı. Üstelik örtbas edilmek istenen gerçeği düşmanlarına bizzat kendi ağızlarıyla itiraf ettirecekti. Çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmış bütün mamur ve müreffeh ülkelerde kağıt para kullanıldığından dağdaki kurttan uçan kuşa varıncaya dek cümle alemin haberi vardı. Var olmasına vardı ama bir de onlara soruyordu bunu. Doğru muydu, değil miydi? Güneş tüyleri Jeremy'ye soruyordu bu soruyu.
Üçüncü ayrımın sonu. Sayfa 40.